Ayrım 4.
Sorduğu şeylerin o tür arkeolojik kalıntılarla ilgili olmadığını söyleyerek yatıştırmak istemişti kızı. Ama o bir daha bu konuya dönmek istemiyordu. Sözü değiştirmeye çalışarak, "Deniz daha soğuktur, üşümüşsündür," demişti. "Çayı yeni demledim. Bir bardak içersin herhalde. İyi gelir. Para istemez bu seferlik benden." Kız ciddi ve ürkek tavrını değiştirmiş, birden teklifsiz bir edayla senli benli konuşmaya başlamıştı. Buraya geldiğinden beri içinde ilk kez garip bir huzursuzluk hissederek "Sağ ol," demişti. "Haklısın, deniz bugün soğuk. Bayağı üşüdüm." Aslında çok makbule geçmişti kızın ikramı. Çaylarını yudumlarlarken oralı değilmiş gibi davranarak kimin nesi neyin fesi olduğunu öğrenmeye çalışmıştı kızın. "Bizim köyümüz Kozbeyli," demişti kız. "Pek bir güzeldir bizim orası. Çok meşhur bir kahvemiz var. Dibek kahvesi yaparlar. Onun için İzmir'den bile gelirler. Bir gün seninle gidelim de bir bak. Ne güzel yerleri var. Fotoğraflarını çekersin. Eniştemgiller de orada oturur. Çadır kampingi eniştem işletiyor. Sabah erkenden halamın oğlu köyden alır, motosikletiyle getirir bırakır beni buraya. Akşama kadar bir iş çıkmazsa hep burada olurum. Ama eniştem başka işleri için sık sık menemene gider. O zaman akşam da burada yatıyorum. Yalnız kalmaktan korkmuyor musun? Geceleri herhalde pek ıssız olur burası. İti, uğursuzu. Niye korkacakmışım ki? Kim bana ne yapacak? Adın ne senin?" "Benim adım... İşte çocuk. Beni hep öyle çağırırlar. Ama ben o kadar da çocuk değilim. Bu yıl 13'üme girdim." "O kadar var mısın?" "Tabii." "Hayret. Benim fotoğrafımı da çeker misiniz? Ama çok güzel olsun. Dergilere göndermek istiyorum. Biliyor musunuz, yarışmalara katılmak istiyorum da." Kızın yine siz diye konuşmaya başladığına dikkat etmişti. Aslında hiç niyeti olmadığı halde bir an kendisine buna mecburmuş gibi hissederek söz demişti. "Makinemle geldiğim bir gün çekerim fotoğrafını. Bütün dergilere yollarız." Saatine bakıyor. 7'ye 20 var. Bütün site uykuda. Köpekler bile. Henüz küçük kız da gelmemiştir. Ya da büfenin arkasındaki çadırda üstüne şöylece bir çarşaf örtülü vermiş tahta bir kerevete, ayağında sadece kirden kararmış ve hemen hemen gövdesinin hiçbir gölgesini gizleyemeyen yırtık bir don, çırılçıplak uyumaktadır. Birkaç kez yakalamıştı onu okulukta. Hiç telaşlanmamış, iri birer ceviz büyüklüğündeki memelerini bile saklamaya yeltenmeden, televizyon dizilerindeki zengin iş adamlarının metreslerine öykünerek yataktan kaldırması için nazlı nazlı ellerini uzatmıştı. Küçük kızın ufacık ellerini avuçlarının içine aldığı zaman nicedir unuttuğunu sandığı yakıcı bir kösnüllükle titrediğini hissetmişti gövdesinin. 5. Gazinoyu sitenin elektrikçisi işletiyor ama aslında hukuk fakültesinde okuyan oğluyla şovmen kılıklı yardımcısı dolaşıyordu orta yerde. Onlarla hiçbir ilgisi yoktu zaten. Denize genellikle gazinonun bitişiğinden kamping tarafındaki plajdan girmeye yeğiliyordu. İkindiye kadar deniz kıyısında bir hasır güneşliğin altında ya kumlara ya da küçük kızın getirdiği şezlonga uzanarak sözüm ona gazete, kitap okuyarak, düşünerek, en fazla da uyuklayarak vakit geçiriyordu. Düşünüyorum derken kendisini aldattığının farkındaydı. İşler olacağına varıyordu nasıl olsa ve hiçbir şey olacağı da yoktu. Hatta okuyorum derken de aynı kandırmacı içindeydi. Neredeyse geldiğinden beri dayısının geçen yıl göndermiş olduğu, neden gönderdiğini anlamadığı, sözüm ona halk diliyle yazılmış bir ruh bilim kitabıyla cebelleşiyordu. Öğleden sonra saat 2'ye doğru önce kızlar görünüyordu. Kendilerine güvenen, gururlu ve güzel kızlardı. Göğüslerini gözler önüne seren ufacık sütyenli, alt yanı kasıklarına kadar oyulmuş bikini mayolar giyiyorlar. Denizden çıkınca bikinilerinin üzerine onları daha çekici kılan kısacık deniz havlularını sararak salına salına yürüyorlardı. Daha sonra çelimsiz oğlanlar görünmeye başlıyordu. Onlar kızlardan daha uykucuydular. Kızlara oranla sanki daha az gelişmişlerdi. Yine de kabadayı tavırları takınarak kızların çevresinde dolanıp duruyorlar, kaba şakalar yapıyorlar, havada perendeler atarak, itişe kakışa denize atlayarak, birbirlerini suya yuvarlayarak kendilerini göstermeye çalışıyorlardı. Derken hoparlörde gürültülü patırtılı bir müzik çalmaya başlıyordu. O zaman kalkma zamanının geldiğini anlıyordu. Oysa onların yanından ayrılmayı hiç istemiyordu. Kızlar, oğlanlar, yeni yetmeliğe aday çocuklar, kimileri müziğe uyarak, kimileri büsbütün ilgisiz bir şekilde oturdukları yerde sallanarak, itişe kakışa, bağırışa çağırışa, içlerinden geldiği gibi coşup eğleniyor, kimileri de bambaşka bir dünyada yaşıyorlarmış gibi sövüp sayarak, nara atarak, tavla, pişpirik ya da okey oynuyorlardı. Arada sırada onlardan biriymiş, akranlarıymış gibi sokuluyordu yanlarına. Hiç yadırgamıyorlar, dostça, arkadaşça yarenlik ediyorlardı. Özellikle de kızlarla daha rahat iletişim kurabiliyordu. Barbaros Hayrettin Paşa'nınkini andıran sakalı, sadece şakaklarında kırçıllaşan kabarık ve gür saçları ilgilerini çekiyordu. Uzak deniz gemilerinde çarkçılık yaptığını öğrendikleri için Kaptan Simbad'ınkileri andıran serüvenleri anlatmasını bekliyorlardı ondan. Simbad'ı ve Binbir Gece masallarını o da herkes gibi televizyonlardan, çizgi film dizilerinden izlemişti. Her seferinde duraksardı. Ne anlatabilirdi onlara? Tayfunları, dev dalgaları, mercan adalarını, Honolulu'lu kızları, yeni gineli, tatualı yamyamları mı? İtiraf etmeliydi. Kim bilir, belki de aylardan beri bir kadın eline bile dokunmadığı için o kızların yanında olmanın esrikliği zaman zaman öylesine yoğunlaşıyor, başını öylesine döndürüyordu ki uzaklaşmalarını önleme çabasıyla hoşlarına gidecek olmadık öyküler, olaylar uydurmak zorunda kalıyordu. Geyşalarla, daha doğrusu bütün uzak doğulu, Afrikalı, Pasifik adalı, Güney Amerikalı kadınlarla, küçük kızlarla, genç oğlanlarla yaşadığı aşklardan söz ediyordu. Kimi zaman üstü kapalı bir şekilde, kimi zaman açık açık. Şaşırtıcı sorular soruyorlar, o kadınların, o küçük kızların, o genç oğlanların cinsel yaşamlarıyla erkek çocuklardan daha fazla ilgileniyorlardı. Oysa asıl Singapur'da tanıdığı o olağanüstü kadından söz etmek, onu ne kadar özlediğini anlatmak isterdi onlara. O ayaküstü, çerden çöpten konuşmalar bile bir esinti biçiminde de olsa, belki de onunla birlikteliklerinin büyüsünü anımsattığı için gününün neşeli geçmesine neden oluyordu. Önemsemezmiş gibi görünmeye çabalasa da bu küçük gevezelikler dışında hiçbir eğlencesi, hiçbir uğraşısı yoktu burada. Onlarla konuşurken gözlerinin parladığını hissederdi. Dalga da geçseler, alay da etseler, bunu biliyor da olsa yine de onların yakınında bulunmak, diri ve gergin kaslarına, parlak tenlerine kazar olmuş gibi şöylece bir değmek, rüzgarın havaya savurduğu genç kız raihalarını içine çekmek, kısa bir süre için daha canlı, daha kendine güvenen bir insan gibi görünmesine yetiyordu. Üzerindeki etkilerinin farkındaydılar. Ama ona hiç aldırış etmeden, kısacık eteklerini havalandıra havalandıra çevresinde dolaşıyor, yanı başında kumlara uzanarak, varla yok arası bikinileriyle iç gıcıklayıcı çıplaklıklarını çekinmeden sergileyerek sere serpe güneşleniyorlar, aç bakışlarından en küçük bir tedirginlik hissi duymuyorlardı. Ama işte hepsi o kadardı. Kabul etsin etmesin, evlenmiş, boşanmış, hemen hemen onların akranı bir kız babası, uzak doğulu fahişeler ne kadar genç göründüğüne, ne kadar yakışıklı olduğuna inandırmaya çalışsalar da hepsinden en az 20 yaş büyük, bir orta yaşlı ayyaş denizciydi. Bunu bildikleri için çekinmiyor, tedirginlik duymuyorlardı onun yanında olmaktan, onunla şakalaşmaktan. O zaman kös kös masasına dönüyor, elektrikçinin oğluna bir şişe soğuk bira getirmesi için işaret ediyordu. Gençler ve yeni yetmeler dışında pek kimse olmuyordu o saatlerde. Kenar masalarda birkaç orta yaşlı kadın ve erkek, kimi alçak sesle gençleri eleştiriyor, kimi gazete okuyor, kimi gözlerini açıklara dikmiş denizi seyrediyordu. Zaman ileri giderken saatler durup durup arkaya doğru dönüşler yapıyor, belki iskeleler değişiyor, gemilerin biri kalkıp biri yanaşıyor ama aşk ve ölüm, biçimi ne olursa olsun bir yerde gelip adamın yakasına yapışıveriyordu. O zamana kadar beklemekten başka yapabileceği hiçbir şey yoktu. İkindiye doğru iki şişe soğuk birasını yuvarladıktan sonra kimseyle vedalaşmadan kalkıyor, arabasına atlıyor, evine çıkıyordu. Tek başına. Yazgı denilen şey var mıydı acaba gerçekten? Yeni Foça'ya, ender olarak da eski Foça'ya, Menemen ya da Ali Ağa'ya zorunlu gidiş gelişleri dışında genellikle denizde ya da evdeydi. İkindiye doğru ormanda gezintiye çıkıyordu. Kimi zaman iş olsun diye fotoğraf makinesini de alıyordu yanına. Fotoğraf merakı pek eski değildi. Emekliye ayrılmasından önce bulunduğu son geminin kaptana özendirmişti onu fotoğraf çekmeye. Gemidekilerin çoğu gibi o da Hong Kong'tan bir hayli ucuza epeyce gelişmiş bir Japon aygıtı almıştı. Gemiden ayrılıncaya kadar daha çok limanlarda demirlemiş yatlarla, kayıklarla ilgilenmişti. Burada da çok güzel deve dikenleri, yüzyıllık zeytin ve pelit ağaçları, kırmızımsı meyveleriyle gür çitlenmikler vardı. Bir de adlarını öğrenemediği, haftada bir gelen temizlikçi kadının deyişiyle çikin kokulu, yeşillikleri hiç geçmeyen, yaprakları iri ve etli yaban bitkileri, değişik türlerde çamlar, ardıç ağaçları. Bir süre onların resimlerini çekerek oyalandı. O kadar çok çeşit bitki, börtü böcek vardı ve her biri öylesine güzel ve değişik birer başarılı estetik uyum eseriydi ki başka bir konu aramasına gerek kalmıyordu. Doğanın kim bilir ne büyük bir malzeme ve bilgi deposu vardı. Dev bir atölyede renkler ve şekiller üretilirken başka bir yerde, bir dev laboratuvarda yeni yaşam formülleri deneniyordu. Daha sonra deniz, güneş ve bulutlar ilgisini çekmeye başladı. Bu tür fotoğrafları çekmek için sabırlı olmak, makineyi sehpanın üzerine yerleştirerek vizörü ayarlamak, net görüntü için en uygun diyaframı seçmek, poz süresini filmin duyarlılığına göre hesaplamak gerekiyordu. Bu arada çevresine toplanan meraklılar arasında kendisine poz vermek isteyenler de çıkmamış değildi. Bu yüzden çadır büfede çalışan küçük kızın sistemleriyle karşılaşmak pahasına da olsa denize girerken makinesini yanına almaktan vazgeçti. Sabah denize gitmeden önce buzluktan et çıkarması gerekliydi akşam yemeği için. Donmuş et ancak çözülürdü. Ya da üşenmeden kasabaya inip balık ayarlaması. Akşam yemekleri kutsaldı, ihmale gelmezdi. Bahçenin en gür, en bol çiçeklerinin üç yanından çevrelediği alt taraçada mangalın dumanı alazlanıp mavi alevler kızıla dönerken ilk buzlu kadeh, bir çatal beyaz peynir, bir küçük dilim kavun eşliğinde yudumlanacaktır. Daha sabah gözlerini açar açmaz o anın özlemini çekmeye başlar. Sözün adeta zorunlu olarak ve özlemle dönüp dolaşıp geldiği yer, günün hep iple çektiği, beklediği en keyifli vaktidir akşam. Buraya gelinceye kadar yıllarca hep böyle olmuştu. Açık denizlerde ve limanlarda yalnız başına ya da arkadaşlarla, hoş kadınlarla, berbat orospularla ya da gencecik şirin oğlanlar, küçücük kızlarla çoğu kez zil zurna sarhoş, keyifli ama aşksız ve onursuz yaşanan akşamlardı bunlar. Bunu şimdi itiraf etmek gecikmiş bir tövbe anlamına da gelse günah çıkarmak gibi bir şeydi bu. İçine bir çeşit rahatlık veriyordu. Pişman olmadığı tek şey içkisiydi. Çünkü aslında içki içmek bütün o kepazece oyunların diyetiydi. Rezilce yaşanan akşamlardan bağımsız, onlardan soyutlanabilecek bir şeydi. Günah olamazdı. Her şey bir yana, kutsal bir tören, tek başına bir ayindi ve bu yüzden verdiği esrikliğin bir anının bile kaçırılmaması gerekirdi. Önce rakısının düz kesme camdan kadehin içindeki buğulu süt rengini gözlerine sindirir, parmaklarıyla soğukluğunu okşar, anason kokusunu içine çeker, dilinin ucuyla lezzetini tadar, yalnız başına bile olsa kadehini hiç değilse su bardağıyla tokuşturarak çın sesinin tınısıyla keyiflenirdi. Aşık olmak gibi bir şeydi içmek. Ancak aşık olunan bir kadınla sevişmeye benzetilebilecek bir şeydi. Pek dostu olmamıştı. Kadınlar, oğlanlar, gelgeç dostluklar, kadeh arkadaşlıkları kuşkusuz hep vardı. Sözüm ona renkli, soluk soluğa yaşanan bir serüveni andıran yaşamında. Ama gerçekte bir kürek mahkumunun yanı sıra sürüklediği cinsten, ayaklarına bağlanmış, zorunlu olarak ve öfkeyle taşıdığı bir prangadan farksızdı yaşam onun için. Bir tek o kadınla yaşadığı, göz açıp kapayıncaya kadar geçip giden, inanılmaz aşk dolu günler vardı farklı olan. Onlar da ancak birkaç ay sürmüştü. Aşağı yukarı 5 yaş fark vardı aralarında. Demek şimdilerde 40-41 yaşlarında olmalı. Öyle bir kadının sonsuza kadar kendisini bekleyeceğini sanmak saf dillikten başka bir şey değildi. Bu arada bir başkası mutlaka keşfetmiştir onu. uyuşturucu komasına girip bir köşede ölüp gitmediyse eğer. Artık geriye dönüş yok. Bu yüzden mi içiyordu? Yoksa bir bahane miydi o? Kim bilir, onu yitirdiğinden beri renksizleşen yaşamına kendi içinde biraz olsun renk katmasının, varlığını biraz olsun anlamlı kılmasının tek yolu, bir çelişki bile olsa, onu unutmaktı ve unutmanın tek yolu da içmekti. Özellikle sakin bir denizde yol aldıkları zaman tek düzeliğin çıldırtıcı hesaplaşmalarından kurtulmak için içiyordu. Dalgalarla boğuştukları zaman bir antidotmuş gibi içkiye sarılıyordu. Ama giderek içki yeterli olmamaya başlamıştı. Ne kadar içerse içsin, hesaplaşmalardan kurtulmak, hiç geçmeyen baş ağrılarını dindirmek ve rahatça uyuyabilmek için ayrıca ve mutlaka bir ağrı kesici alması da gerekiyordu. Belki de bu yüzden dayısının ona bağışladığı bu ev bir kurtarıcı gibi görünmüştü gözüne ve Güyan kalebentliğinden kaçan bir hükümlü gibi o da teknesini eski sularda bırakıp kaçmıştı tutsaklılığından, yeni bir kalebentliğe hüküm giydiğini fark etmeksizin. Belki bir gün yolun başına dönebilir, elinin birini kaşının hizasına kaldırıp gözlerine siper ederek ileriye baktığında her şeyi, olan biteni ve olup biteceklerin hepsini görebilirdi. Ama acaba kaçabilir miydi yazgısından? Birileri ona bu izni verirler miydi? Kendi kendisini sürekli aldattığının bal gibi farkında. Bir şeyleri durmadan erteliyor. Hep orta erdi. Ne yapacağını bilemeden üst taraçaya fırlıyor, gemiden getirdiği 16 kat büyüten dürbünle çevreyi tarıyor, bakıyor ki değişen bir şey yok, her şey yerli yerinde. Bu kez kendisini dışarıya atıyor, ormanda, patikalarda dolaşıyor, elinde fotoğraf makinesi, gelişi güzel resimler çekiyor, büyük bir doyumsuzluk içinde ters yüzü dönüyor evine. Doğa kendi içinde deviniyor, dışarıya hiç yüz vermiyor. Dışarıdan bakınca sonsuz bir kımıltısızlık, boğan bir sessizlik egemen çevresini saran atmosfere. Daha ötelerde süt liman bir deniz. Büyük bir gelgit içinde amaçsız, beklentisiz, hatta rezilce geçirdiği bunca yıldan sonra bu sakin beldede yaşamayı hak etmiş olduğunu savunabilir mi? Her şeye yeniden başlayabilecek olsaydı ilk adımını nasıl atardı acaba? Bambaşka bir yaşam. Nasıl bir bambaşka yaşam? Düşünüyor gözlerini yumarak. Hayır, pişmanlıkların adamı değil o. Bir gün bile ne bu dünyada ne de hiçbir zaman inanmadığı bir düşsel başka dünyada hesap vermek geldi aklına. Bir garip dokunulmazlık inancı vardı. Bir zırh taşıyordu üstünde. Hiçbir demir uçlu okun delip geçemeyeceği. Ve sonra bilinmez bir sirenin peşine takılmış gibi çık gel, çık gel de okyanuslardan bu üç yanı karalarla çevrilmiş ufacık daracık körfeze takılıp kal. Buraya ondan çok farklı, çok güç koşullarda gelip demir atmış biriydi sitenin elektrikçisi. Kendi deyimiyle bir çeşit jokerdi. İlk gördüğünde en hafif rüzgarda bile uçuşan sarı saçları, zeka fışkıran cin gibi mavi gözleri, biraz muzip, azıcık aldatmaya eğimli gülüşü, konuşuşundaki ona sık sık uğrak verdiği kimi Akdeniz limanlarındaki gemi esnafının ağzını andıran vurgulamalar yüzünden yabancı biri sanmıştı onu. Aslında pek de yanılmamıştı. 70'li yıllarda İskeçe'den ailecek göç etmişlermiş Türkiye'ye. Bu yüzden her fırsatta kendisinin bir Avrupalı olduğunu söylerdi. Övünmüyormuş gibi görünmeye çalışarak ama övünerek. Başlangıçta sitenin güneş enerji sistemlerini kurmak üzere taşeron olarak işe alınmış, giderek bütün elektrik işleri, demir işleri, hatta su işleri, neredeyse radyo ve televizyon onarım işleri için bile sağa sola çağrılır olmuştu. Onun gemi makine mühendisi olduğunu öğrendikten sonra, kendisini bir çeşit meslektaş gibi gördüğü için olacak, elektrikçinin ilgisi birden artmış, giderek ahbap olmuşlardı. Arada akıl danışmak ama daha çok dertleşmek için uğrardı tepedeki eve. İyi bir usta, iyi bir tamirci değildi. Üstelik çok atlatıcıydı. İkide bir arızalanan bir Skoda kamyoneti vardı. Önüne gelen her işi alıyor, kamyoneti arızalanıp orta yerde kalınca da hiçbirine yetişemiyordu. Başlangıçta şöyle dışarıdan bir bakışla içkici biri gibi görünmüştü gözüne. Oysa arada bir, o da sofradayken, yemek yemek üzereyken uğramışsa bir küçük kadeh rakıyı zorla kabul ettirildi. En fazla içtiği bir şişe bira. Dayısından hep saygıyla söz ediyordu. Ama sonradan birbirlerine pek de ısınamamış olduklarını sezdi iki adamın. Elektrikçi, "Dayınız biraz berduş bir adamdı," demişti. Tepedeki eve uğradığı bir gün. "Nasıl yani?" "Bazen günlerce tıraş olmazdı. Ben öylesini de hiç sevmem. Ama hadi evinin içinde neyse ne, bahçesinde bile pijamayla dolaşırdı. Avrupalı öyle yapmaz. Büyük bir adamdı mutlaka. Ama bizim gibilere de 40 yılda bir merhaba diyebilirdi. Bilemem, belki hep çok dalgındı da ondandı. Kaç kez, beyefendi, hidroforun check valve'ı iyi çalışmıyor, değiştirelim dedim. Duymadı. Daha doğrusu duymazdan geldi. Ben de ona danışmadan gittim, Ali Ağa'dan bir check valve aldım. O sabah biraz boş vaktim vardı. Gidip şunu değiştireyim diye çıkmıştım. Kısmet değilmiş. Görüyorsunuz işte, hala gürültüyle çalışıyor. Bir fırsatını bulursam evden alıp getireyim de değiştireyim. Siz de teknik adamsınız. Ukalalık saymazsanız tam tersine memnun olurum. Bakın, şimdi burada evi olanların hepsinin hali vakti yerinde. Hepsi de üniversitelerde okumuş, büyük memur olmuşlar. Ama hepsi Alaturka adamdır bunların. Çöp torbalarını zahmet edip 3 adım ötedeki çöp sandığına götürmez, kapılarının önüne bırakıverirler. Gece oldu mu köpekler torbaları parçalar. Bir mezbelelik ki rahatsız da olmazlar. Ben söyledim mi ciddiye almıyormuş gibi görünmeye yeğliyorlar. Çocukları da onlara bakıp onlar gibi davranıyorlar. Siz de görmüşsünüzdür. Oğlanlar, kızlar, koskoca adamlar, süslü püslü hanımlar, dondurma yerler, kağıdını atarlar. Sigaralarını kuma gömerler, evlerinde su yokmuş gibi duşa girer, uzun uzun şampuanlanırlar. O duş kabinlerini görseniz iğrenirsiniz. Yerlere atılmış adet bezleri mi, prezervatifler mi, hatta affedersiniz büyük abdestlerini bile yapanlar oluyor. Yani dayım da mı? Haşa, öyle demek istemedim. Biliyor musunuz, işte o gün check valve'ı değiştirmek için gelirken buldum onun cesedini. Arkadaki eski kazı yerinde, çukurun dibinde, çöplerin üstünde. Dolaşırken yakınından geçmişsinizdir belki. Hele gündüzleri pek pis kokar. Ben buldum dedim ama aslında şu çadır büfede çalışan küçük kıza rastlamıştım yolda. O görmüş, o söyledi. Önce inanmadım. Yalancının biridir çünkü. Ama merak ettim. Bir de baktım, gerçekten de orada. Çok kötü bir görünümü vardı. Yaban domuzları parçalamışlar adamcağızı. Dayınız çöplerini o çukura boşaltıyormuş herhalde. Tuhaf adam. Gerçi belediyenin çöp kamyonu ancak haftada bir uğruyor bu tarafa ama... Her neyse. Şortunun üzerine pijamasının ceketini geçirip öyle çıkmış. Herhalde yine çöp boşaltmak için gitmiş oraya. Yiyecek kokusu alan yaban domuzları üzerine saldırmış olmalılar. İyi adamdı. Nur içinde yatsın. Daha önce küçük kız olanları anlattığı için elektrikçinin hikayesini biliyordu. Bu konuşmayı anımsayınca gülümsedi elinde olmadan. Dayısı vasiyeti uyarınca Yeni Foça mezarlığına gömülmüştü. Bir gece bile mezarına nur indiğini gören olmamıştı. Aslında belki de ruhu tedirgindi. Geceleri mezarından çıkıp dolaşıyordu ortalıkta. Açıklanması çok güç bir kaza sonunda öteki dünyayı boylamasının öfkesini taşıyor olmalıydı. Elektrikçi, elektrikçinin oğlu, elektrikçinin oğlunun yardımcısı. Bir bakıma onlarla arasında bir garip benzeşme var gibiydi. Onlar da aslında yabancısıydılar buranın. Onlar da bir anlamda bir çeşit olup bittiyle çıkıp gelmişlerdi buraya. Ama öte yandan şöyle ya da böyle ekmeklerini taştan çıkarmak zorundaydılar. Oysa kendisi daha 46 yaşında çalışmaya gereksinme duymadan yan gelip yatıyordu. Tatsız tuzsuz geçirilen 3 haftanın sonunda durup durup kendisine hala aynı soruyu yöneltiyor. Ne işim var bu benim burada? O bin yüzlü billur kürenin o neydiğini bilmediğim Nemrut felsefe taşının bekçiliğini yapmak, daha da önemlisi insanlığın geleceğini korumak için mi? Ama o da yok işte ortalıkta. Gemideyken de yalnızdı. Ama orada yaşam iyi yağlanmış makine düzeni içinde, sorgusuz sualsiz, kendiliğinden akıp gidiyordu. Yemeklerini aşçı pişiriyordu. Hizmetlerini Los Tromos'u görüyordu. Burada ona insanın günlük bir takım gereksinmeleri olduğunu acıtıcı bir gerçeklikle anımsatan kesintileri vardı yaşantısının. İşçi kadının geldiği günler hariç, haftada bir gün, bütün işleri kendisi yapmak zorundaydı. Bağırıp çağıracağı hiç kimse, ücretini elbet ödeyeceği, bu yüzden minnetsizce alıp yatağına atacağı bir kadın bile yoktu ortalıkta. En iyisi galiba geri dönmek, her şeye yeniden başlamak.